Eroin, Christian F. 6. kaset, 2. yüz. Her birinin de çalıntı mal sattığı sürekli bir alıcısı ya da en azından elektronik hesap makinalarını, teypleri, elektrikli eşyaları, fotoğraf makinalarını, içkileri ve benzeri çalıntı mal piyasasına sokabildiği bir yeri var. Genellikle çalıntı malın değeri ne olursa olsun bunların kazancı pek nadiren günlük eroin ihtiyaçlarını aşar. Eroin malın sipariş üzerine hırsızlık yaptığı durumlar hariç tabii. Günde 40 ila 200 mark dolayındaki bir ihtiyacın varlığında eroinman çevresinin yapısı sürekli para sıkıntısınca belirlenir. Her gün yeniden gerekli parayı bulma zorunluluğu kabalığa, şiddete, saldırganlığa ve yalnızlaşmaya yol açar. Dozun sürekli artırılmasına rağmen eroinin coşku verici etkisi yavaş yavaş azalır ve nihayet tümüyle yok olur. Müptela artık sadece korkunç yokluk belirtilerinden kaçınmak için eroin alır. Babamı kandırmak için artık pek çaba göstermiyordum. O da zaten uzun zamandır bir şeyler seziyordu. Öyle sanıyorum ki artık sadece son kanıtı bekliyordu. Onu da sonunda elde etti. Bir akşam ertesi sabah için tozum kalmadığından gizlice Heinz'i arayarak onunla Grubstadt'ta buluşmak üzere sözleştik. Babam Heinz'le ikimizi Schalk Specht meyhanesinin önünde yakaladı. Heinz son anda kaçabildi ama babam Heinz'in bana verdiği tozu buldu. Ona hemen her şeyi itiraf ettim. Özellikle Heinz hakkında her şeyi söylemek zorunda kaldım. Artık yalan söyleyecek gücüm kalmamıştı. Babam ertesi gün için Heinz'la Hessen Hyde Parkı'nda bir buluşma ayarlamamı emretti. Orada Heinz bana toz verecekti. Arkasından babam polisi arayarak Heinz'in Hessen Hyde'daki buluşma sırasında tutuklanmasını istedi. Polisler ise Hessen Hyde'da ancak genel bir arama yapabileceğini, bunun da öyle bugünden yarına olmayacağını söylediler. Yani babamın deyişiyle çocukları kötü yola düşüren birini tutuklamaya niyetleri yoktu. Bu kadar zahmetli bir işe üşeniyorlardı. Böyle rezil bir ispiyon rolü oynamak zorunda kalmadığım için sevindim. Ondan gizli nasıl dolaplar çevirdiğimi anlayınca babamın beni dayaktan komaya sokacağını sanırdım hep. Oysa babamın tepkisi çok farklı oldu. Oldukça çaresizdi. Neredeyse annem gibi benimle tatlı tatlı konuşuyordu. Nasıl olduysa E'yi insan istese de öyle birdenbire bırakamayacağına uyanmıştı. Yine de benim bırakmamı sağlayabileceği umudunu beslemeyi sürdürüyordu. Ertesi gün beni yeniden eve kapattı. Köpeğim Jenny'yi birlikte götürdü. Onu bir daha hiç görmedim. Krizim fena tuttu. Öğleyin dayanamayacağımı sanmaya başlamıştım bile. O sırada Heinz aradı. Bana eroin getirsin diye yalvardım ona. Anahtar olmadan eve giremeyeceğine göre 11. kattan ona bir ip sarkıtacaktım. Sonunda Heinz'i ikna ettim. Karşılığında ona aşk mektubu yazmamı ve mektubumu bir kilodumla birlikte iple sarkıtmamı istiyordu. Hiçbir zaman karşılıksız mal vermezdi. Ne de olsa iş adamıydı. Böylece evde ip namına ne bulduysam bir araya getirdim. Paket ipleri, naylon çamaşır ipleri, sabahlık kemerleri filan. Bir sürü düğüm atmak ve habire uzunluğunu ölçmek zorundaydım. Nihayet 11 kat uzunluğunu buldum. Sonra da mektubu çiziktirdim ve krizin tam göbeğindeyken Heinz gerçekten de kararlaştırdığımız şekilde zile basarak geldiğini haber verdi. Üzerine kendim işlediğim bir kilotu dolaptan çıkarıp mektupla birlikte saç kurutma aletimin kutusuna yerleştirdim. Odamın penceresinden aşağı sarkıttım. Gerçekten de oldu. Bu arada çevreden birkaç kişi garip oyunumuzu seyrediyordu ancak bu Heinz'i rahatsız etmiyordu görünüşe bakılırsa. Benimse zaten herhangi bir şeyi ipleyecek halim yoktu. Ben sadece toz istiyordum. Ancak 9. kattan küçük biri olan camdan sarkıp ipi kapmaya çalışınca telaşlandım. Bağırıp çağırdım. İpi ondan uzak tutmaya çalıştım. E'yi alamayacağım diye çok korktum. Nihayet tozu yukarı çekmiştim. Eritecektim ki telefon çaldı. Heinz'di arayan. Bir yanlışlık olduğunu söylüyordu. Kullanılmış bir kilotumu istiyordu. Tozumu almıştım ya, gerisi aslında umurumda değildi. Ama daha fazla tantana etmesin diye çamaşır sepetinden en eski kilotumu camdan aşağı attım. Bir çalılığa düştü. Heinz önce uzaklaştı. Sonra yeniden yaklaşıp kilotu almanın bir yolunu aradı. Bu Heinz iyice kaymış, bir deli, bir sapıktı. Sonradan öğrendiğime göre 3 hafta önce hakkında gıyabi tutuklama emri verilmişti. Polislerin onu almaya vakti olmamıştı sadece. Avukatı da durumunun ne kadar kötü olduğunu söylemişti ona. Ama iş kızlara gelince Heinz iyice aklını kaybediyordu. Mahkemesine tanık olarak çağrıldım. Orada gerçeği söyledim. Bir yerde bu Heinz da bütün öteki müşteriler gibi umurumda değildi, ancak yine de ona karşı tanıklık etmek kolay olmadı. Çünkü ona acıyordum. En azından eroinman kızlara para veren ve onların bunu eroine çevireceklerini bilen öteki müşterilerden daha kötü değildi. Yalnız genç kızların adeta müptelası olduğu için daha da zavallı biriydi. Öyle sanıyordum ki onun bir psikiyatri kliniğine gönderilmesi hapse sokulmasından daha doğru bir şey olurdu. Dipnot: Heinz G. 10.2.1978 tarihinde Berlin Eyalet Mahkemesi tarafından Christine Labavsi'ye eroin vermekten ve başka bir kız çocuğunu cinsel emellerine alet etmekten 3,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Heinz'in getirdiği toz babamın beni eve kapattığı birkaç gün için ancak yetti. Yani eroinden uzak durmak söz konusu olmadı. Babamın kapıyı kilitlediği ilk gün tüydüm. Bir hafta kaçak dolaştıktan sonra babam beni bulup eve getirdi. Yine beni dövmesini bekliyordum ama sadece biraz daha çaresizdi. Ona bunu yalnız başaramayacağımı söyledim. Bütün gün yalnız kalınca insan eroini bırakamaz diyordum. Babsi ölmüştü. Detlef ile Stella hapisteydi. Ona Stella'dan söz ettim. 14 yaşında kodeste çürüdüğünü söyledim. Bunu Stella ile aynı hücrede kalan ve serbest bırakılan bir kızdan öğrenmiştim. Stella sürekli intiharı tasarlıyordu. Tek dayanağı aynı hapishanede bulunan terörist kadınlardı. Stella hapiste birkaç defa RAF üyesi Monica Berberic ile konuşmuş ve ona bayağı hayran kalmıştı. Birçok eroinman da E'ye kapağı atmadan bir terörist gruba girmeye çalışmıştı. Sonra Schleyer, dipnot Hans Martin Schleyer, Federal Almanya'nın işveren kuruluşunun başkanıydı. Kızıl Ordu fraksiyonu, RAF adlı örgüt tarafından kaçırılıp bir süre rehin tutulduktan sonra öldürülmüştü. RAF Schleyer'i hem işverenlerin patronu olarak yaptığı ünden hem de vaktiyle bir Nazi subayı olarak işlediği suçlardan dolayı cezalandırıldığını açıklamıştı. Kaçırılınca bu beni bayağı da duygulandırdı. Aslında her türlü şiddete karşıydım. Kimseye bir kötülük yapamazdım. Şiddet görünce fena olurdum. Babam Stella hikayesine bayağı kafayı taktı. Sonunda onu kodesten çıkarıp evlat edinmeye niyetlendi. Ona Stella ile birlikte eroini bırakmayı başarabileceğimi söyleyip duruyordum. Bu da onun son umudu haline geldi. Aptalca bir umuttu ama nereden bilecekti ki? Babamın onun yanında kaldığım sürece doğru olanı yaptığı muhakkaktı ama elinden geleni yapıyordu, tıpkı annem gibi. Babam gençlik dairesini adeta bastı ve bir süre uğraştıktan sonra gerçekten Stella'yı kodesten çıkarmayı başardı. Stella hem psikolojik olarak hem de bedenen tükenmişti. Bize geldiğinde temiz olmaya karar vermiştim, ancak geldiği gün eroinliydim ve daha ilk gün eroin verdim ona. Zaten eroin almaya hemen başlayacaktı, ancak ilk günler ciddi olarak eroinden uzak durmaktan bahsediyorduk. Sonra babamı birlikte nasıl kolayca uyutabileceğimizi bulmuştuk. İşe de çok kere sırayla çıkıyorduk. Artık yalnız Kurfürstenstrasse'deki arabalı işe çıkıyorduk. O kadar boş vermiştim ki arabalı işten korkum kalmamıştı. Kurfürstenstrasse ve Gentainer sokağında 4 kızdık. Stella, ben ve 2 Tina. Tesadüfen ikisinin de adı Tina'ydı. Biri benden 1 yaş ufaktı, yani ancak 14 yaşındaydı. En azından ikimiz bir arada işe çıkardık. Biri bir müşteriye giderken diğeri müşterinin göreceği bir şekilde plaka numarasını bir kağıda yazıyordu. Böylece bir dümen çevirmek adamın aklından bile geçmiyordu. Bu aracılara karşı da korunmamızı sağlıyordu. Müşterilerin çoğu hep aşk isterdi. Onlara durmadan bunun iş olduğunu, aşk olmadığını anlatmak bayağı zor bir şeydi. Bunu başka müşterilere de anlatmak gerekiyordu. Çoğu benimle laflamak da istiyordu. Önce hep aynı laflar başlardı. Benim gibi güzel bir kız nasıl sokağa düşerdi? Benim buna gerçekten ihtiyacım olmadığını anlamalıydım filan. Bunlar beni en çok sinir eden laflardı. Sonra bir de beni kurtarmak istiyorlardı. Gerçekten evlenme teklifleri aldım. Korkunç yalancıydı bu müşteriler. Bize yardım edebileceklerini sanıyorlardı. Oysa daha kendi sorunlarıyla başa çıkamıyorlardı. Çoğu profesyonel fahişelere yanaşmaya cesaret edemeyen tiplerdi. Zaten kadınlarla ilişkilerinde güçlük çeken ve bu yüzden bebek piyasasına gelen tipler. Karılarından, ailelerinden ve hiçbir şeyin değişmediği hayatlarından tamamen bezmişlerdi. Bazıları bizi biraz kıskanıyor gibiydi. En azından henüz bu kadar genç olduğumuz için. Gençler de nelerin moda olduğunu, hangi müziğin, hangi giyimin, hangi lafların rağbet gördüğünü öğrenmek istiyorlardı. 50'sine merdiven dayamış adamın teki ille de ester içmek istiyordu. Çünkü bütün gençlerin ester içtiğini sanıyordu. Bunun üzerine fazladan para karşılığında neredeyse bütün Berlin'i dolanıp ester satan birini aradık. Daha önce hiç fark etmemiştim ama her köşede vardı. Oysa ester hiçbir yerde bulunmuyordu. Birazcık ester alabilmek için neredeyse 3 saat gezdik. Sonra adam arabada bir esrarlı sigara içti. İçtikten sonra da bayağı mutlu oldu. Esrarlı bir sigara içmiş olmaktan dolayı. Arabalı iş piyasasında garip ve palavracı tipler vardı. Biri habire dizindeki çelik çivisini tıklatırdı. Bir motosiklet kazasında sakatlanmıştı. Başka biri resmi bir belgeye benzeyen bir kağıt getirmişti. Kağıtta adamın kısır olduğu belgeleniyordu. Bütün derdi kaputsuz iş yapmaya bizi razı etmekti. En palavracı adam bir fotoğraf ajansından geldiğini ve deneme fotoğrafları çekmek istediğini söylüyordu. Arabaya girince de tabancasını çekip parasız servis istiyordu. Bana sonradan en sevimli gelenler oraya tabanvayla gelen öğrencilerdi. Bunlar çekingen tiplerdi ama onlarla gevezelik etme isteğini duyuyordum bu iğrenç toplum üzerine. Yalnız bunların evine giderdim. Ötekilerle arabada ya da bir pansiyonda işimizi görürdük. Pansiyon müşteriye hiç değilse ilaveten 10 marka mal oluyordu. Pansiyonlarda bizim için özel divanlar bulunduruluyordu. Temiz çarşaflı 2 kişilik yatağı kullandırmazlardı bizi. Bu pansiyonlarda dünyanın en adi, en pespayı yerleriydi. Stella ile çevredeki reklam sütunlarına ya da boş afişleme duvarlarına yazdığımız şifreli mesajlarla haberleşirdik. Bu sayede nöbet değiştirirken daima her birimiz ötekinin nerede, neyle meşgul olduğunu ve babamın bizi kontrol etmek için yine hangi buluşu yaptığını bilirdi. Kurfürstenstrasse'de ağlayacak ya da kusacak halde olduğum zaman Teen Challenge, gençlere çağrı dedikleri bir yere gittiğim olurdu. Bunlar hemen Sound'un ve çocuk piyasasının yanında bizim gibileri doğru yola döndürmek için yerleşmişlerdi. Lokallerinde gençlere çağrı tarafından Tanrı yoluna döndürülen Amerikalı küçük fahişe ve eroinmanların hikayelerini anlatan broşür ve kitaplar dağıtılıyordu. Orada laflıyor, çay içip çörek yiyordum. Onlar sevgili Tanrı'dan söz etmeye başlayınca da toz oluyordum. Aslında onlar da eroinman kızları sömürüyordu. İşimiz bitik olduğu an bizi mezheplerine çekmeye çalışıyorlardı. Sonra büyük mobilya mağazalarının vitrinlerine bakıyordum. Detlef'le birlikte yaşayacağım bir evin olması hayali yeniden geri geliyordu. Bu kafamı daha da bozuyordu. Artık aşağı yukarı bir eroinman hayatının en düşük basamağına varmıştım. Arabalı işten ekmek çıkmadığı zamanlar hırsızlık da yapıyordum. Ufak tefek araklıyordum çünkü hem hırsızlığa pek yeteneğim olduğu söylenemezdi hem de serin kanlı olamıyordum. Bir takım eroinman tipler beni bir defasında bir soyguna götürmek istediklerinde yan çizdim. En büyük işim neredeyse bir şişe vermut içtikten sonra demir bir halkayla bir arabanın ön camını kırıp bir portatif radyo çalmak oldu. Bunun dışında çalıntı malların satılmasına yardımcı oluyordum. Adi hırsızların çalıntı mallarını da taşıyordum. Çalıntı malları istasyondaki çelik dolaplara bırakıyor ve bir süre sonra tekrar oradan alıyordum. Bu iş için en fazla 20 mark veriyorlardı. Bu çalmaktan daha tehlikeliydi ama benim bunu görecek halim yoktu. Evde de babama yalan söyleyip Stella ile kavga ediyordum. Stella ile işleri ve bulduğumuz eroini paylaşmayı kararlaştırmıştık. En büyük gürültü bu konuda kopuyordu. İkimiz de karşımızdakinin bizi dolandırdığını düşünüyorduk. Sürdürdüğüm bu hayatın daha da aşağısı olamazdı. Babam tabii yine ne olup bittiğini çoktan anlamıştı ancak artık ne yapacağını bilemiyordum. Ben de bilmiyordum. Sadece annemle babamın artık bana yardım edemeyeceğini biliyordum. Okulu sürdüremiyordum. Orada sırf otursam da yine olmuyordu. Orada oturup durmaya dayanamıyordum. Artık bir müşteriye iş yapamıyor, huzur içinde eroin piyasasında tur atamıyor babama dayanamıyordum. Yine iş o noktalara varmıştı. Kıyamet, intihar fikirleri. Bu işin böyle devam edemeyeceğini zaten önceden de biliyordum. Yalnız hala kendime altın vuruşu, o son iğneyi yapmaktan korkuyordum. Hala başka bir çıkış yolu arıyordum. O zaman gönüllü olarak tımarhaneye gidebileceğim aklıma geldi. Bonhoeffer tedavi merkezine, kısa adıyla Bonnie Strange'e gidebilirdim. Bu aşağı yukarı bir eroinmanın yapabileceği en son şeydi. Bonnie Strange bir eroinman için kabusun ta kendisiydi. Herkes aynı şeyi söylüyordu. 4 hafta Bonnie Strange'e gireceğine 4 yıl hapiste kal daha iyi. Birkaç eroinman bir ruhsal çöküntü sonrasında zorla oraya yatırılmıştı. Çıktıktan sonra orası hakkında en dehşet verici korku hikayelerini anlattılar. Fakat gayet safça bu kabusa kendimi gönüllü olarak terk edersem birilerinin ilgisini çekebileceğimi düşünüyordum. O zaman gençlik bürosu ya da başka birileri acil yardıma ihtiyacı olan bir takım gençlerin bulunduğunu anlayacaklardı ve anne babalarının bu gençlere yardımcı olmakta aciz kaldıklarını anlamaları gerekiyordu. Gönüllü olarak oraya gitmek bir intihar girişimi gibiydi. İnsanın gizlice girişiminin başarısız kalmasını ve diğer insanların hep "vah zavallı, keşke onunla yeterince ilgilenseydik, artık ona hiç kötü davranmayacağız" demesini umduğu bir girişim. Bu karara vardıktan sonra anneme gittim. Bana önce oldukça soğuk davrandı. Bir bakıma beni defterden silmişti. Ağlamaya, hem de gerçekten ağlamaya başladım. Sonra ona hikayemi anlatmaya çalıştım. Gerçeği oldukça yakın bir şekilde. O zaman o da ağladı. Beni kucağına aldı. Bırakmadı bir daha. Ağlayarak bayağı mutlu olduk. Kız kardeşim de geri döndüğüme çok sevindi. Onunla beraber benim eski yatağımda yattık. Bir süre sonra krize girdim. Yeni bir bırakma denemesi başlıyordu. Artık bunun kaçıncı eroinden uzak durma girişimim olduğunu bilmiyorum. Bu sıralar herhalde eroini bırakmada dünya şampiyonu oldum sanırım. En azından gönüllü olarak benim kadar sık eroini bırakma denemesine girişen başka kimse bilmiyordum. Ve tabii benim gibi hiçbir başarı şansı yokken bunları yapan başka kimse de yoktu. Bu kez de neredeyse ilk bırakmadaki gibiydi. Annem yine tüm içtenliğiyle bütün istediklerimi, valyum, şarap, muhallebi meyveler getirdi. 4. günde beni Bonnie Strange'e götürdü. Bunu gerçekten istiyordum çünkü artık anlamıştım ki böyle bir şey olmazsa hemen ertesi gün bir iğne yapacaktım yine kendime. Oraya varınca hemen çırılçıplak soyunmam gerekiyordu. Bir banyoya götürüldüm ve bağlılar gibi. Orada 2 küvette oldukça fıttırık 2 yaşlı kadın yıkanıyordu. Beni de 3. küvete havale ettiler. Orada gözetim altında yıkanmam gerekiyordu. Elbiselerimi geri vermediler. Onun yerine kaburgalarımdan dizime kadar uzanan, kaymasın diye habire tutmak zorunda olduğum bir kilot verdiler. Bir de eski püskü bir haminle geceliği. Gözlem koğuşuna verildim. Orada yaşı 60'tan küçük olan bir ben vardım. Yaşlı kadınların hepsi bayağı kaçıktı, biri dışında. Ona taş bebek diyorlardı. Taş bebek bütün gün koğuşta bir takım işlerle meşguldü. Bayağı da yararlı oluyordu. Hemşirelerin işini bayağı hafifletiyordum. Taş bebekle konuşuyordum. Öyle deliymiş gibi görünmüyordu. Yalnız çok yavaş düşünüyordu. 15 yıldır bu koğuştaydı. 15 yıl önce kardeşleri onu bu kliniğe yatırmışlardı. Herhangi bir terapi geçirmemişti herhalde. Hep bu gözlem koğuşunda kalmıştı. Belki de böylesine yararlı olduğu için. Ama biri sırf biraz yavaş düşünüyor diye 15 yıl gözlem koğuşunda kalıyorsa bu işte bir yanlışlık olmalı diye düşündüm. Ertesi gün sabahtan akşama kadar bir alay doktorun muayenehanesine uğradım. Beyaz önlüklülerin çoğunun öğrenci olduğunu sanıyorum. Bunlar o haminle geceliğimle bana küstahça bakıyorlardı. Beyaz önlüklülerin şefi birkaç soru sordu. Ben de gayet saf birkaç gün sonra terapiye gireceğimi ve oradan da Batı Almanya'daki bir yatılı okulda liseye gideceğimi söyledim. Sürekli "evet tabii" diyordu. Öyle dedilere nasıl "evet tabii" deniyorsa. Doktorlar gidince hemen aklıma deli fıkraları geldi. Acaba yanlış bir şey mi söyledim diye düşündüm. Kendisinin Napolyon olduğunu söyleyen birine davrandıkları gibi davranmışlardı çünkü bana. Birden tıpkı taş bebek gibi gözlem koğuşundan bir daha çıkamayacağımdan ve bu haminle geceliği ve kocaman kilot içinde yaşayıp gideceğim diye korkmaya başladım. Ancak 2 gün sonra artık yokluk krizi belirtisi göstermediğim için B koğuşuna nakledildim. Elbiselerimi geri verdiler. Hatta gözlem koğuşundaki gibi küçük bir kaşıkla yemek yemek zorunda da değildim artık. Çatal bıçak kullanmama izin vardı. Beykoğuşunda bizim piyasadan tanıdığım 3 eroinman kız daha vardı. Dördümüz bir masadaydık. Nineler bu masaya hemen teröristler masası adını taktı. Lian adındaki kız bayağı hapishane tecrübesine sahipti. O da Bonnie's Ranch'in Codes'ten daha kötü olduğunu söylüyordu. Özellikle ev bulmak hapiste her zaman mümkün olduğunda. Buradaysa bu çok güçtü. Bu kadarıyla Bonnie's Ranch bir bakıma hayli eğlenceli hale gelmişti. Çünkü artık 4 kişiydik. Buna rağmen zaman geçtikçe daha fazla korkuya kapılıyordum. Çünkü doktorlardan bir uyuşturucu tedavi merkezine ne zaman geçebileceğime dair tutarlı bir cevap alamıyordum. Bakalım diyorlardı ya da delilere her gün yüzlercesini ettikleri laflardan birini söylüyorlardı. Annemle ve gençlik bürosuyla anlaşmamıza göre Bonnie's Ranch'te 4 gün kalacaktım. Temiz olduğum kesinlik kazanınca da bir terapi merkezine girecektim. Üstelik kendi kendime eroinden uzak durmuştum ve oraya hemen hemen temiz girmiştim. Şimdi ise terapinin esamesi okunmuyordu. Ama asıl balyoz birkaç gün sonra tepeme indi. Bana imzalayayım diye bir kağıt verdiler. Kağıtta bu klinikte gönüllü olarak 3 ay daha kalacağım yazılıydı. Tabii karşı çıktım. Hemen çıkmak istediğimi söyledim. Gönüllü gelmiştim. İstediğim zaman da giderdim. Bunun üzerine başhekim geldi ve bu kağıdı imzalamazsam 6 ay burada zorunlu olarak tutulmamı sağlayacağını söyledi. Tamamen şapa oturmuş olduğumu hissediyordum. İyice korku düştü içime. Birden artık tümüyle bu manyak doktorlara bağımlı olduğuma uyandım. Hakkımda nasıl bir teşhis koyacaklarını nereden bilebilirdim? Bana ağır bir nevroza da şizofreni teşhisi falan koyabilirlerdi. Bir tımarhane sakini olarak insanın en küçük bir hakkı olmuyordu ki. Şimdi sonum taş bebek gibi olacak dedim kendi kendime. En kötüsü artık deli olup olmadığımı kendim de bilmiyordum. Bir kere nevroz kesindi. Uyuşturucu danışmanlarıyla görüşmelerimde iptilanın bir nevroz, insanın bilmeden zorunlu olarak yaptığı bir şey olduğunu öğrenmiştim. Şimdiye kadar yaptıklarımı düşündüm. Sürüyle eroini bırakmalar ve sonra yine hemen başlamalar. Hem de bu yüzden bir gün kendimi öldüreceğimi bilmeme rağmen. Şu kadarcık ömrümle yediğim boklar, anneme ettiklerim, başka insanlara davranışlarım. Normal olmadığım kesindi. Anlayacağınız bayağı fıttırık bir yanım vardı. Artık sadece pek normal olmadığımı doktorlardan ve hemşirelerden nasıl gizleyebileceğimi düşünüyordum. Bu hemşireler bana tıpkı ötekilere davrandıkları gibi davranıyor, manyak muamelesi yapıyorlardı. Onlara daha asabi davranmamak için kendime bayağı hakim olmam gerekiyordu. Doktorlar gelip soru sorduklarında normal cevap vermeye çalışıyordum. Güçlükte kendim olmamaya, herhangi bir normal insan olmaya çalışıyordum. Sonra doktorlar gidince yanlış şeyler söylediğimi fark ediyordum. Şimdi bunlar beni hepten deli sanıyorlar diye düşünüyordum. Terapi niyetine bana sundukları tek şey örgüydü. Buna da gerçekten hiç hevesim yoktu. Bunun bana yardımcı olacağını da hiç sanmıyordum. Pencerelerin önünde tabii parmaklık vardı ama hapishanede olduğu gibi normal bir parmaklık değil. Çünkü bir hapishane değildi burası. Parmaklıklar gayet güzel, süslü şeylerdi. Belirli bir hareketle başımı bu parmaklığın arasından nasıl çıkarabileceğimi buldum. Bu sayede başımı iyice dışarı uzatabiliyordum. Bazen saatlerce başımı parmaklıkların arasından uzatıp dışarı bakıyordum. Yavaş yavaş sonbahar geliyordu. Yapraklar sararıp soluyordu. Güneş eskisi gibi yüksekte değildi. Her gün bir saat kadar güneş az ötedeki iki ağacın üzerinden kendisini şöyle bir gösteriyor ve bizim candamda içeri giriyordu. Bazen de metal kupalardan birini bir yün ipliği ucuna bağlayıp camdan sarkıtıyordum. Binanın duvarına çarparak oynuyordum onunla ya da bütün bir öğleden sonrayı boşu boşuna bir yün iplikle bir ağaç dalını yakalayıp çekmeye çalışarak geçiriyordum. Başarsam bir yaprak koparacaktım. Akşamları da eğer daha önce deli değilsen bile burada garanti olmuşsundur diyordum kendime. Ninelerle birlikte bahçede dolaşmama bile izin yoktu. Teröristlerin de günde bir defa açık havaya çıkma hakkı vardı. Benim yoktu. Bende kaçma tehlikesi söz konusuydu. Haklıydılardı. Bir dolapta eski bir futbol topu bulmuştum. Onu habire kapalı bir camlı kapıya vuruyordum. Camın kırılacağını umarak. Sonunda topu elimden aldılar. Başımı camlara vuruyordum ama hiçbir şey olmuyordu. Camlar kırılmaz cinstendi. Minnacık bir kafesteki kaplan gibi hissediyordum kendimi. Saatlerce bir kaplan gibi duvarın dibinden yürüyordum. Bir an geldi, dayanamayacağım artık bunlara dedim. Koşmalıydım. Nitekim koştum da. Koridor boyunca gidip geliyordum. Halim kalmayıp bir yere çökünceye kadar. Bir bıçak arakladım. Geceliğin Liyan'la birlikte parmaklığı olmayan, kilitli bir pencerenin camını tutan macunu kazımaya başladık. Cam bir milimetre olsun yerinden oynamıyordu. Ertesi gece bir karyolayı söküp açık bir pencerenin parmaklıklarını kırmaya kalkıştık. Aynı odadaki nineleri öyle korkutmuştuk ki hiçbiri sesini çıkarmaya cesaret edemiyordu. Bir kısmı bizi gerçekten terörist sanıyordu. Girişimimiz boşunaydı tabii. O kadar gürültü çıkardık ki gece nöbetçileri bizi yakaladılar. Tımarhanede yaptıklarımdan sonra beni dışarı çıkaracaklarını pek ummuyordum. Görünüşe bakılırsa bedenim zehirsiz durumda kendine geliyordum. Göbek bağladım. Yüzüm kaşar peyniri gibi çökmüş ve aynı zamanda biraz şişmişti. Aynaya baktığımda sanki Bonis Ranch'te 15 yıl geçirmiş birini görüyordum. Artık hemen hemen hiç uykum yoktu. Zaten koğuşta her gece bir olay oluyordu. Hep bir kaçış fırsatını pas geçmekten korkuyordum. Her şey son derece umutsuz olduğu halde her sabah sanki eroin piyasasına gidiyormuşum gibi hazırlık yapıyordum. Saçlarımı olağanüstü bir sabırla tarıyor, makyaj yapıyor, ceketimi giyiyordum. Bir defasında hiç değilse gençlik bürosundan biri geldi. O da sadece bir duruma bakalım hele dedi. Fakat ondan hiç değilse Detlef'in hangi hapishanede olduğunu ve dosya numarasını öğrendim. Hemen oturup sayfalar dolusu bir mektup yazdım. Onu gönderilmesi için verdikten sonra hemen bir yenisine başladım. Nihayet bir şeyler söyleyebiliyordum bu mektuplar sayesinde. Ama içimi dökemiyordum çünkü bunlar okunuyordu. Muhtemelen daha Bonis Ranch'te okunuyordu mektuplarım. Zaten burada okunmasa bile hapishanedekiler mutlaka okuyup veriyorlardı. Bu yüzden mektuplarda da yine dehşetli yalanlar uydurmam gerekiyordu. Herhangi bir uyuşturucu kullanma isteği duymadığımı filan söylemek zorundaydım. Sonra Detlef'ten de bir öbek mektup birden aldım. O müşterinin euro çeklerini araklamakla büyük bir ineklik yaptığını yazıyordu ama bunu yalnız Paris'te eroini bırakmak için yaptığını söylüyordu. Bana sürpriz yapmak istediğini, birlikte nasıl olsa bunu başaramayacağımızı yazıyordu. Yakında çıkacağını, sonra da terapiye gireceğini anlatıyordu. Ben de yakında terapiye gideceğimi söylüyordum ve karşılıklı olarak birbirimize terapiden sonra birlikte bir evde yaşayacağımızı anlatıyorduk. Anlayacağınız bu mektuplarda yine terapiden sonraki cennetimizi kurup duruyorduk. Halbuki o sırada Detlef'e mektup yazmadığım ender anlarda buradan hiçbir zaman çıkamayacağımı düşünüyordum. Aslında hala gerçek bir şansım vardı. Mikoz hastalığına yeniden yakalanmıştım. Koğuşun kadın doktoruna her gün ağrılara dayanamadığım için hastaneye kaldırılmam gerektiğini söylüyordum. Bir sabah gerçekten de sıkı bir denetim altında Rudolf Virchow hastanesine götürüldü. İlk muayeneden sonra hemen hastaneye yatmam karar verildi çünkü durumum kötüydü. Başka eroinmanlardan hastaneden nasıl çıkıldığını öğrenmiştim. Kendime bir park belgesi edindim. Hastanenin parkına çıkış izni. Bir eroinmana tabii pek kolay veriyorlar bunu ama bayağı güzel bir numaram vardı. Çok sevimli, çekik gözlü bir hemşireye yanaşıp ona yürüyecek hali olmayan zavallı, yaşlı nineleri tekerlekli sandalyeleriyle parkta gezdirmek istediğimi söyledim. Hemşire nereden bilecek? Bu davranışımı korkunç sevimli buldu. Tabii hemen beni çok hoş bulan yaşlı bir nine arakladım kendimi. Onu parka götürdüm. Orada da "Bir dakika burada bekle nine, şimdi dönerim." deyip birkaç saniye içinde bahçe duvarının öte yanına geçiverdim. Amrumer istasyonundan metroya binip hayvanat bahçesine gittim. Kendimi hiç o kadar özgür hissetmemiştim. Hemen teknik üniversite yemekhanesine gittim. Orada biraz sağa sola takıldım. Bir bankta gençlerden 3 eroinman oturuyordu. Onların yanına çöktüm. Onlara Bonin'den kaçtığımı söyledim. O anda havam tam oldu tabii. Canım korkunç eroin istiyordu. Oğlanlardan biri satış yapıyordu. Ona borca biraz toz verir misin diye sordum. Aracılık edersen vereceğini söyledim. Olur dedim. Bana tozdan biraz verdi. Şırınga işini halledip tozu anında yemekhane tuvaletinde kullandım. Sadece bir çeyreğin yarısı kadar almıştım. Toz da pek iyi değildi. Kendimi oldukça iyi hissediyordum ama hala kendimdeydim. Kendimde de olmalıydım. O oğlana aracılık edebilmek için. Bu bayağı toy bir tipti. Hessen Hyde Park'ının esrar piyasasından tanırdım onu. Henüz okula gidiyordu. 16 yaşlarındaydı. Satış tecrübesi olmadığını da hemen anladım. Yoksa bana hemen toz vermezdi. Öncelikle aracılık ettirirdi. Sonra yemekhane önünde kaynayan sivil polislerin kokusunu aldım. Bizim oğlansa hiçbir şeye uyanmadı. Yanına gidip kulağına aynasızlar demem gerekti. Yoksa farkında bile olmayacaktı. Sonra yavaşça hayvanat bahçesi yönünde yürüdüm. O da peşimden geldi. İstasyondan çıkan bir eroinmanı arakladım. Ona dur moruk dedim. Yemekhanede arama var ama sana tertemiz mal bulabilirim. Fakat bizim toy satıcı yaklaşıp bütün eroinini cebinden çıkartarak istersen bir tadabilirsin demesin mi? Aklımı oynatıyordum sandım. 300 metre ileride arama vardı ve bu manyak eroini ortaya döküyordu. Pusuya yatmış iki sivil anında damladı. Artık kaçmanın anlamı yoktu. Bu acemi satıcı eroin paketlerini etrafa atıp durdu. Dört bir yanda yaldızlı kağıtlar uçuşuyordu. Bunu karşıdan gelen eroinmana ya da bana yakabileceğini sanıyordu herhalde. Haberi bu işte bir ilgisi olmadığını söyleyip duruyordu. Bir ekip odasına dayanıp ellerimizi havaya kaldırmamız gerekiyordu. Silah var mı diye üstümüzü aradılar. Oysa hiçbirimizin yaşı 16'nın üzerinde değildi. Polislerin birinden bayağı korkmuştum ama istifimi bozmadım. İğnemi olmuştum. Dahası Bonnie Strange'den sonra hiçbir şey beni sarsmazdı. Yine hemen iyi terbiye görmüş çocuk rolü kestim. Böylece kimliğime ilişkin bilgileri alırken polisler nazik davrandılar. Biri, yahu daha 15'ine gelmemişsin, ne arıyorsun burada dedi. Dolaşıyordum deyip bir sigara yaktım. Kızdı ve atom ereti, bu yaşta senin için zehirden başka bir şey değil o dedi. Sigarayı atmak zorunda kaldım. Ön sıra tur alanı karakoluna götürüldük ve bir hücreye tıkıldık. Satıcı müsveddesi hemen kendini kaybedip bağırmaya başladı. Çıkarın beni buradan diye böğürüyordu. Ceketimi çıkarıp kendime yastık yaptım. Sonra ranzaya uzanıp uykuya daldım. Böyle bir gözaltı beni korkutacak en son şeydi. Polislerin Bonnie Strange'den kaçtığımı öğrenebilecekleri aklıma bile gelmedi. Çünkü henüz kayıp olduğumun bildirilmediğinden emindim. Nitekim 2 saat sonra dışarıdaydım. Yeniden yemekhaneye gittim. Yolda birden bir moral çöküntüsünün göbeğinde buldum kendimi. Ağlamaya başladım. Bir kez daha şu zıkkımı güya bırakmış ve sonra fırsatını bulur bulmaz şırıngaya asılıvermiştim. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Toplu iğne gibi olmuş gözlerimle annemin karşısına geçip ''Ben geldim anneciğim, tüydüm, bana akşam yemeği hazırla'' diyemezdim ya. Teknik Üniversitenin eski yemekhanesinin oradaki uyuşturucu danışma merkezine gittim. Orada bayağı iyi tipler vardı. Bana annemi telefonla arayacak cesareti kazandırdılar. Üniversiteden aradığımı öğrenince annem bayağı rahatladı. Eve giderken ateşim çıktığını fark ettim. Yatağa girdiğim zaman 40 dereceyi geçmişti bile. Sayıklamaya başlayınca annem acil servislerin birinden bir doktor çağırdı. Doktor bana bir iğne yapacaktı. İğneyi kalçadan yapacağını öğrenince birden korkuya kapıldım. Koluma günde 2-3 iğne yapabilirdim ama kalçadan şırınga yiyeceğimi öğrenince ödüm koptu. Ateş çabucak düştü ama ben tükenmiştim. Bonnie Strange ruhen ve bedenen bitirmişti beni. 3 gün sonra ayağa kalkabildiğimde hemen uyuşturucu danışma merkezine gittim. Yolda yemekhane piyasasının tam ortasından geçmek zorundaydım. Sağa sola bakmadan koşarak geçtim orada. Bir hafta boyunca her gün danışma merkezine gidip geldim. Orada nihayet birileriyle konuşma fırsatı buldum. İlk defa böyle bir yere gelip içimi dökebiliyordum. Şimdiye kadar hep başkaları bana bir araba laf edip durmuştu. Babam, annem, narkomancılar, herkes. Teknik Üniversite yemekhanesinde kendim konuşacak ve durumumu kendim görecektim. Yüzüm sapsarı olduğunda bile hala danışmaya gidiyordum. Yemekhane önünde birkaç eski tanıdığa rastlayınca hepsi kaçıp defol ulan, Allah'ın belası sarılığını da uzaklaştır buradan diye bağırdılar. Yine sarılık olduğuma bir türlü inanmak istemiyordum. Gerçekten de saçmaydı. Ne zaman uzunca bir süre temiz kalsam ve umutlansam hemen bir eroinman hastalığına yakalanıyordum. Karnım dayanılmayacak kadar ağrımaya başlayınca annemle birlikte Steglitz kliniğine gittik. Bu kliniğe gitmek istiyordum çünkü orada tertemiz bir yemekhane vardı. Beni kabul etmelerinden önce 2 saat oturup bekledim. Bu iskemlenin üzerinde ağrıdan kıvranıp duruyordum. İçeri giren her hemşire halimi yüzümden okuyabiliyordu ama hiçbiri bir şey yapmadı. Bekleme salonu çoluklu çocuklu bir sürü insanla doluydu. Sarılığım bulaşıcıysa hepsini bulaştırabilirdim. İki saat sonra yerimden kalkıp yürüdüm. Hep duvara tutunarak gidiyordum çünkü çok halsizdim. Korkunç ağrılarım vardı. Bulaşıcı hastalıklar koğuşunu bulmak istiyordum. Bir doktora rastlayınca ona bir yatak istiyorum. Burada bütün insanlara hastalığımı bulaştıracağım. Gördüğünüz gibi sarılığım dedim. O da bir şey yapamayacağını, hasta kabul bölümüne gitmem gerektiğini söyledi. Çaresiz döndüm. Nihayet bir doktor hanımla konuşabildiğim zaman ona muhtemelen eroin kullandığımdan ötürü sarılık olduğumu söyledim. O da üzgünüm, bu durum bizim ilgi alanımız dışında dedi. Eroinmanlar konusunda zaten kimse ilgi merciği olmak istemiyordu. Annemle bir taksiye atladık. Annem doktorlara benim için bir şey yapmadılar diye acayip sinirlendi. Ertesi sabah beni Rudolf Virchow Hastanesi'ne götürdü. Oraya gitmek hiç işime gelmedi tabii çünkü oradan kaçmıştım. Toy bir asistan doktor kan almaya geldi. Ona hemen içine iğne saplamaya çalışmanın anlamsız olacağı damarlarımı gösterdim. Burada damarım pıhtılaşmış, zaten tamamen sertleşmiş durumda. Onun altındaki damara ulaşmanız gerek. Onun içinde dik değil, eğik olarak saplamanız gerek iğneyi, yoksa zaten damara ulaşamazsınız. Doktor oldukça endişeliydi ama yine de tamamen sertleşmiş bir damara bastırdı iğneyi. Çekip duruyordu şırıngayı. Bir türlü kan gelmiyordu. Sonunda şırınganın hava boşluğu iğneyi kolumdan fırlatıp attı. Sonraki seferler iğneyi nereye saplayacağını önceden sordu. 2 gün boyunca uyudum. Sarılığım bulaşıcı değildi. 4. gün karaciğere ilişkin test sonuçları oldukça düzelmişti. İdrarın rengi koyu değildi. Yüzümde yavaş yavaş beyazlaşıyordu. Her gün uyuşturucu danışmanlarını telefonla aramam gerekiyordu. Bunu yaptım da. Bir an önce bir terapi merkezine girebilmeyi umuyordum. Sonra yine büyük bir olay oldu. Detlef hapisten çıkmıştı. Annem ilk ziyaret gününde bir pazar günü onu da beraberinde getirdi. Büyük aşk, kucaklaşma, öpücükler, mutluluk filan. Bir an yalnız olmak istedik. Hastane bahçesine çıktık. Sanki hiç ayrılmamış gibiydik. Tam dışarı çıkmıştık ki kendimizi metroda piyasa yönünde gider halde bulduk. Tesadüf de kendi payına düşeni yaptı. Hemen bir tanıdığa William'e rastladık. Bayağı iyi vurgun yapmıştı. Oldukça ünlü bir doktor ve yazar Humo'nun yanında kalıyordu. Bu doktor Wilhelm'e sadece bolca mangır toslamıyor, onu aynı zamanda özel bir liseye gönderiyordu. Anlayacağınız gibi William bize hemen toz verdi. Akşam yemeğini zamanında hastaneye dönmüştüm. Ertesi gün öğleden sonra Detlef yine geldi. Bu defa eroin bulmakta bayağı güçlük çektiğimiz için hastaneye ancak 10:30'da dönebildim. Ben yokken babam ertesi gün yine Tayland'a gideceğinden beni bir kez ziyaret etmek istemişti. Annem geldiğinde yine çaresizlik okunuyordu gözlerinden. Hayatta görülebilecek en pis yaratık olduğumu düşündüm. Sonra uyuşturucu danışmanım da gelip benimle uğraşmanın pek bir anlamı olmadığını söyledi. Kendi kendime ve herkese bırakmayı ciddi olarak istediğime dair yemin ettim. Detlef de ağladı ve bütün suçun kendisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine o da uyuşturucu danışma merkezine gitti. Pazar günü yine geldiğinde ona ertesi gün başlamak üzere terapi yeri bulunmuştu bile. Başarmış olmana çok sevindim dedim. Şimdi her şey rayına girecek. Ben de terapiye gireceğim. Hala başarabilirim. Bir daha hiçbir zaman birlikte böyle halt yemeyeceğiz. Parka gittik. Ben 1 dakika dedim. Hayvanat bahçesine gidelim. Bir korku romanı alacağım. Kuru Kafa Gezegeninden Dönüş 3. bölüm. İlk 2 bölümü okudum bile. Annem 3. bölümü hiçbir yerde bulamadı. Detlef işte bu harika moruk dedi. Şimdi birden ille de bir korku romanı almak için hayvanat bahçesine gitmen gerekiverdi ha. Eroin istediğini baştan söylesene. Detlef'in şimdi temeli bırakıyor diye böyle tepeden konuşmasına çok sinirlendim. Çünkü gerçekten eroin aklıma bile gelmemişti. Gerçekten de Kuru Kafa Gezegeninden Dönüş'ün 3. bölümünü almak istiyordum. Manyaklaşma, ben eroin kullanacağım ha. Gelmek zorunda değilsin. İstersen yalnız gidip geleyim dedim. Detlef tabii ki geldi. Metroda yine eski bir oyunumuz başladı. Ben hemen birkaç yaş nineyle atıştım. Detlef böyle şeylerden hep utanırdı. Vagonun öteki ucuna geçip durdu. Ben de her zamanki gibi vagonun bir ucundan diğerine seslenerek "Hey moruk, benimle bir ilgin yokmuş gibi davranman gereksiz. Senin benden daha matah bir şey olduğunu herkes görüyor zaten." dedim. Sonra yine burnum kanamaya başladı. Birkaç haftadır sürekli olurdu bu. Anlayacağınız, iyice sinirliydim. Habire yüzümdeki kanı silip duruyordum. Allah'tan aradığım korku romanını hayvanat bahçesi istasyonunda buldum. Keyfim biraz yerine gelmişti. Detlef'e biraz etrafa sarkalım. Bu senin özgürlüğünün son günü dedim. Tabii kendiliğinden piyasaya sardık. Stella ve iki Tina oradaydı. Stella yine sevinçten oynattı. Tinalar kötü durumdaydı. Yokluk krizinde çırpınıyorlardı. Stella ile Kurfürstenstrasse'ye çıkmışlardı ama bugünün pazar günü olduğunu unutmuşlardı. Araba piyasasında da pazar öğleden sonraları hiç iş olmazdı. O vakit müşteriler aileleriyle yolda olurlar ve bu türden şeylere vakitleri bulunmazdı. Bir bakıma kendi kendime çamurdan çıkmıştım ve buna seviniyordum. Krizden korkmama gerek yoktu, işe çıkmama gerek yoktu. Haftalardır hiç işe çıkmamıştım. Kendimi ötekilerden üstün hissediyordum. Mutlu, coşkuluydum ve ulan ilk defa piyasaya takılıyorsun ve canın eroin istemiyor diyordum kendi kendime. Kurfürstenstrasse metro istasyonunun oradaki otobüs durağında duruyorduk. Biraz ötemizde bana sürekli göz kırpan iki yabancı bekliyordu. Uzun süre temiz kaldığım için herhalde sarılığa rağmen dördümüz içinde en iyi görünen bendim. Üstümde de eroin kılığı yoktu. Kıyafetimle de kendimi eroinmanlardan ayırmak istediğim için kız kardeşimden ödünç aldığım, normal gençlerin giydiği türden şeyler vardı üzerimde. Hastanede saçlarımı da oldukça kısa kestirtmiştim. Yabancılar göz kırpıp duruyorlardı. Tinalara, bunları size ayarlayayım mı diye sordum. Bir 40 mark alsanız hiç de değilse bir çeyreği paylaşabilirsiniz. Tinaların zaten hiçbir şey umurunda değildi. O kadar kötü tutmuştu ki krizleri. Olağanüstü bir güven içinde yabancılara yanaşıp, bu iki kızı istiyorsunuz, ben sormak sizin için. 50 mark şu iki kız, tamam. Tinaları gösterdim. Yabancılar aptalca sırıtıp, hayır sen var iş yapmak, sen pansiyona dediler. Çok sakindim. Asabiyetten eser yoktum. Yok, benden iş çıkmaz dedim. Ama şuradaki kızlar birinci sınıf, 14 yaşında ve yalnız 50 marka. Küçük Tina gerçekten de 14'ünü yeni doldurmuştu. Yabancılar dayattılar. Tinalara baktığımda yabancıları bir bakıma anlıyordum da. Gerçekten pek çekici görünmüyorlardı. Kızların yanına dönüp iş çıkmadığını söyledim. Sonra aklıma şeytan girmiş olmalı. Stella'yı bir kenara çektim. Tinalar bu haldeyken zaten işe çıkamazlar dedim. Hele yabancılarla hiç başa çıkamazlar. Gel biz de gidelim. Onları iyice ısıtırız. Tinalar da işi bitirirler. Onlar müşterilerle zaten sevişiyorlar. 100 mark isteriz, yarım gram fazla alırız. Stella hemen razı oldu. Halbuki ikimiz için yabancılardan daha beteri yoktu. En azından hiçbirimiz ötekine bir yabancıyla iş yaptığını itiraf edemezdi. Sonunda iki Türk'ün yanına gidip onlara önerimi anlattım. Onlar da hemen yattılar bu işi. Yalnız Detlef bozuldu. Şimdi de yeniden işe çıkıyorsun demek dedi. Yeter be diye cevap verdim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ne de olsa 4 kızız biz. Bütün bunları Tinalara iyilik olsun diye yaptığıma inandırmıştım kendimi. İşin içinde merhamet de vardı herhalde ama herhalde farkında olmadan dolaylı yoldan eroine yaklaşmaya çalışıyordum. Ötekilere Nürnberg sokağındaki Norma pansiyonuna gitmek zorunda olduğumuzu söyledim. Çünkü oranın odaları diğerlerininkinden büyüktü. Başka pansiyonlarda zaten 6 kişiyi bir odaya bırakmazlardı. Sonra yürüdük. Birden üçüncü bir yabancı peşimize takıldı. Öteki ikisi açıkladılar. Bu arkadaş, o da pansiyon. Önce bir şey demedik, 100 marka aldık. Stella yabancılardan biriyle gidip toz aldı. Piyasada en büyük yarım gramları satan bir satıcı tanıyordu. Onlar geri gelince 8 kişilik kafile halinde Tantaizen alanına geçtik. Önden 4 kız ve Detlef gidiyorduk. Kol kolaydık. Geriden 3 yabancı geliyordu. Fakat bayağı bir gerilim vardı. Tinalar eroini istiyor, Stella vermiyordu. Tinaların tüyeceğinden korkuyordu tabii. Ayrıca pazarlığın içinde olmayan 3. yabancıdan kurtulmak istiyorduk. Sonra Stella dönüp 3.'yü gösterdi ve açtı ağzını. O yabancı da gelirse bizden iş yok. Bu arada bu 3 yabancı sıkı bir dayanışma gösteriyor ve hiç laftan anlamıyorlardı. Stella bunları kazıklayalım diyordu. Koşup toz olabilirdik. Baştan ben de yapalım diye düşündüm çünkü ayakkabılarım topuksuzdu. En az 3 yıldır ilk defa topuksuz ayakkabıyla dolaşıyordum. Onları da kız kardeşimden ödünç almıştım ama sonra beni bir düşünce daraldı. Bunlara muhakkak bir yerde rastlarız, o zaman rezil oluruz. Yine bu öğleden sonranın iş ve eroin piyasasındaki son günüm olacağını tam anlamıyla unutmuştum. Stella buzum olmuştu. Geride kalıp yabancılara bir daha laf anlatmaya çalıştı. Tam Europe Center'ın oradaki merdivenlerin altından geçiyorduk. Arkamızdan ses duymayınca döndüm, Stella yoktu. Sanki yer yarılmış, o içine girmişti. Bütün eroinle birlikte. Yabancılar da farkına vardılar ve telaşa kapıldılar. Sadece tam Stella'lık iş diye düşündüm. Acayip öfkelendim. Olsa olsa Europe Center'a kaçmış olabileceğini düşündüm ve yaya geçidinin merdivenlerine koşarak çıktım. Detlef de peşimden. Tinalar kaçmadılar. Yabancılar onları enseledi. Europe Center'ın içinde deli gibi koşturuyordum. Ben sağa, Detlef sola doğru koştu. Stella'dan eser yoktu. Onu bulamadım. Üstelik tinalar yüzünden vicdanım rahat değildi. Türklerin onları bir pansiyona sürüklediklerini bekledim. Şimdi o kadar istedikleri eroini almalarını istiyordum hiç değilse. Stella'yı nerede bulabileceğimizi tahmin ettim. Tina ile Kurfürstenstrasse istasyonuna gittik. Bu saatte piyasa Sera adlı diskoya doğru kaydığında orada pek bir şey yoktu, fakat biz Stella'yı arıyorduk. Doğrudan istasyon tuvaletlerine gittik. Kapıdan içeri adımımızı attığımız an Stella'nın faaliyet halinde olduğunu fark ettim. Birine laf edip duruyordu. Burada tek tek bir sürü tuvalet vardı ama ben Stella'nın hangi kapının arkasında olduğunu hemen çaktım. Tuvaletin kapısını yumrukladım ve "Stella, hemen aç kapıyı, yoksa fena olur" diye bağırdım. 6. kaset, 2. yüzün sonu.